Ayrım 2.
Fransız soyluluğu, Alman soyluluğu, İspanyol Belçika, 14. Louis ve onun sarayıyla çağdaş antika mücevherlerle donanan Hollanda oradaydı. Sanayinin bütün değerli servetleri, Paris'in pek çok zarif hanımı bir arı kovanındaki kelebekler gibi, sanayinin, yolculuğun, egemenlik altına alınan demirin, yenilenen zamana boyun eğen alevin bir karmaşasına koşuşmuşlardı. Yaratılışın bütün güçlerinin, bütün inceliklerinin temsil edildiği garip bir karma karışıklık. Meşeden çiçeğe, maden kömüründen ametise kadar. Ulusların, kralların, prenslerin, sanatçıların, demircilerin ve Avrupa'nın ünlü büyük yosmalarının bu hareketi ortasında onun belirdiği görüldü. Daha doğrusu, daha da soluk benizli, her zamankinden daha da beyaz, onu mezara sürükleyecek olan o görülmez derdin şimdiden pençesine düşen o sevimli yaratığın belirdiğini yalnızca ben gördüm. Adına karşın göz kamaştırıcı güzelliği sayesinde bu baloya girmişti. Bütün bakışları kendine çekiyordu. Bütün erkek saygıları onun peşinden koşuyordu. Yüze gülücü bir mırıltı onu gerçekten selamlıyordu. Hatta onu tanıyanlar bile önünde saygıyla eğiliyorlardı. Oysa genç kadın her zamanki gibi sakin ve alışılmış hoşgörüsünün ardına siperlenmişti. Bu saygılar onun hakkıymış gibi onları kabulleniyor, kraliçenin bastığı halıya bastığı için hiç de şaşırmıyordu. Pek çok prens onu görmek için durdu ve bakışlarıyla kadınların çok iyi anladıkları şeyi anlattı. Sizi çok güzel buluyorum, üzülerek uzaklaşıyorum. O akşam bir yabancının kolundaydı. Yeni gelen biriydi bu. Bir Alman kadar sarışın, bir İngiliz kadar duygusuz, frakı içinde gayet şık, sımsıkı, dimdik bir erkekti. Yürüyüşünden, davranışından besbelliydi ki, erkeklerin ömürlerinin sonuna kadar pişmanlık duydukları o aşırı ataklıklardan birini yaptığını sanıyordu o anda. O adamın tutumu kolundaki duygulu yaratık için hiç kuşkusuz pek can sıkıcı bir şeydi. Genç kadın bunu sahip olduğu altıncı hisle çok iyi seziyordu. Bu nedenle de daha bir kurumlu davranıyordu. Çünkü onun o yanılmaz, kusursuz içgüdüsü, yanındaki adamın yaptığı işten şaşırdığı oranda kendisinin daha bir küstah olması, bu ürken oğlanın vicdan azaplarını hor gören adımlarla çiğnemesi gerektiğini söylüyordu. Onun o anda ne kadar acı çektiğini çok az kimse anlayabildi. Açsız bir adamın kolunda açsız bir kadındı. O erkek bu davranışı doğru bulmadığının ilk işaretini kendisi verir gibiydi. Korkutucu hali, kaygılı ve kararsız bir yüreği, huzursuz bir ruhu zaten yeteri kadar belirtiyordu. Ama bu Anglo-Alman iç kaygıları çok acı bir biçimde cezalandı. Bizim zarif Parisli hanım, büyük bir ışık ve yeşillik yolunun dönemecinde hiçbir hak iddiasında bulunmayan, yüksekten atıp tutmayan, candan bir dostuna rastladı. Arada sırada verdiği elinin bir parmağı, dudaklarının bir gülüşü bu dosta yetiyordu. Ondan fazla bir istekte bulunmuyordu. Bizim toplumun bir sanatçısıydı bu. Genç kadını çok az gördüğünden bütün inceliğinin, bütün çekiciliklerinin ne derece kusursuz bir modeli olduğunu herkesten çok daha iyi bilen bir ressamdı. Genç kadın ona, "Aa, siz burada mısınız?" dedi. "Kolunuzu bana verin de gidip dans edelim." Bunu söyler söylemez kavalyesinin kolundan hemen çıktı, iki ölçülü bir valsin ezgilerinde dans etmeye başladı. Bu vals, Strauss'un esinine boyun eğerse, gerçek yurdu olan Ren Irmağı'nın Alman kıyılarından aşk dolu gelirse tadına doyulmaz bir güzelliktedir. Genç kadın olağanüstü dans ediyordu. Ne çok hızlı ne de fazla kendinden geçip eğilmiş bir hali vardı. Görünen ölçüye boyun eğdiği kadar iç ahengede uyuyordu. Gözleri kavalyesinin gözlerinde gönül rahatlığıyla o yumuşak, esnek zeminde kuş gibi hafif yere belli belirsiz dokunarak sıçrıyordu. Herkes onun çevresinde kümelendi. Artık genç kadının şahane saçlarına dokunabilmek, hızlı valsin hareketini izlemek, belli belirsiz kokular saçan o ince giysiyi sıyırıp geçmek için bir yarıştır başladı. Ve çevrelerindeki halka daraldığından öyle oldu ki uzun boylu delikanlı kadını baloya getiren genç adam onu kalabalığın içinde büsbütün yitirdi. uygun bulmayarak o kadar çekine çekine koluna taktığı o çekici, ince kolu bulmak için boş yere arandı durdu. Kol da, sahibi de, sanatçı da bulunamadı gitti. O şenlikten iki gün sonra genç kadın, güzel bir günde, yeşilliklerle kaplı o dağların güneşi içerlerine çektikleri eşsiz güzellikteki bir saatte Brüksel'den Spa'ya geldi. İşte o zaman her türlü mutlu hastaların koşuştukları görüldü. Bunlar gelecek kışın zevklerine, eğlencelerine daha iyi hazırlanabilmek için geçen kışın şenliklerinin yorgunluğunu çıkarmaya, dinlenmeye gelmişlerdi. Spa'da balon nöbetinden başka nöbet, ayrılıkların verdiği bitkinlikten başka bitkinlik bilinmez. Akşam dans yeri bütün ışıklarıyla aydınlanıp donandığında dağların yankıları orkestranın baş döndürücü ezgilerini binbir sesle dört yana yaydığında bütün dertlere söyleşmek, dans etmek, müzik dinlemek ve oyunun heyecanından daha etkili, daha başka çare bulunmaz. Parisli güzel kadın Spa'da bu bir parça ürkek kasabada oldukça seyrek rastlanan bir can atmayla karşılandı. Bu içine kapanık köy, atsız, kocasız, resmi hiçbir durumu olmayan güzel hanımları seve seve rakibi Badea'ya bırakır. Bu kadar genç bir insanın o kadar önemli bir biçimde hasta olduğu öğrenilince, Spa'da da herkes son derece şaşırdı. Çok üzülen doktorlar, gerçekten de bu kadar yüreklilikte yazgıya böylesine boyun eğişim bir araya geldiğine pek seyrek rastladıklarını söylediler. Büyük bir özen, büyük bir çabayla sağlığı soruşturuldu. Ciddi bir muayeneden sonra da ona dinginliği, dinlenmeyi, uykuyu, sessizliği, yaşamının o erişilmez, eşsiz, o güzel düşlerini salık verdiler. Bu öğütleri duyunca genç kadın hafif bir güvensizlikle başını sallayarak gülümsemeye başladı. Çünkü çok iyi biliyordu ki seçilen o saatlere istediği gibi egemen olmak dışında her şeyi yapabilirdi. O saatler ancak kimi kadınların payına düşmüştü ve yalnızca onlara aittir. Bununla birlikte birkaç gün söz dinlemeye söz verdi. O yalnızlık düzenine kendini zorlamaya uğraştı. Ama boşuna çaba. Bir süre sonra onu yapmacık bir neşeyle sanki sarhoş ve çılgın bir durumda gördüler. Atla en zor çitleri aşıyor, ağaçların altında düşlere dalmış, alçak sesle kitap okuduğu o Sep Öz yolunu taşkın neşesiyle şaşkınlık içinde bırakıyordu. Kısa zamanda bu güzel yerlerin aslanı haline geldi. Bütün şenliklere başkanlık etti. Baloya canlılık veriyordu, en sevdiği parçaları orkestraya kabul ettirip çaldırıyordu. Gece olunca da bir parça uykunun kendisine o kadar yararlı olacağı saatte önüne yığılan ve birdenbire yitiriverdiği altın yığınlarıyla en gözü pek, en yürekli kumarbazları bile korkutuyordu. Ne kazanca ne de zarara önem veriyordu. Her ikisine de tümüyle ilgisizdi. Genç kadın mesleğinin bir parçası gibi kendisini yok eden saatleri öldürmenin bir yoluymuşçasına kumara başvurmuştu. Bununla birlikte her ne olursa olsun bütün haliyle yaşantısının acımasız kumarında gene de mutlu bir şansı oldu. Ender rastlanan bir şey. Dostlarını korumuştu. Hatta bu taparcasına sevmelerden sonra ardında külle toz, boş gururla yokluk bırakmak o uğursuz ilişkilerin işaretlerinden biridir. Ve kim bilir kaç kez aşık hiç tanımadan metresinin yanı başından geçip gitmiştir. O bahtsız kadın kim bilir kaç kez yardımına çağırmak için seslenmiştir ama boş yere. Çiçeklere adanan bu el kim bilir kaç kez hiçbir karşılık alamadan sadaka ve bir lokma kuru ekmek için uzanmıştır. Bizim kahramanımızın durumu böyle olmadı. O hiç yakınmadan düştü. Düştüğü zaman da güzel günlerinin şiddetli tutkuları arasında yardım, dayanak ve koruma buldu. Birbirleriyle rakip, belki de düşman olan bu insanlar, ölüm yaklaşıp da perde yırtılınca ve şurada yatan kurbanla suç ortağı en sonunda şu ağır başlı, ciddi "Vae ridentibus" gülenlerin vay haline sözünün gerçeğini anlayınca, hasta kadının başucunda beklemek, çılgın gecelerin arınmasını ağır başlı gecelerle ödemek için dostça anlaştılar. Vay gülenlerin haline! Yani vay dünya zevklerine, vay avare aşklara, vay değişen tutkulara, vay kötü yollara sapan gençliğin haline. Çünkü o yolun belirli dönemeçlerinde kaçınılmaz bir biçimde geri dönmek ve 20 yaşında düşülen uçurumlara düşmek gerekir. Genç kadın böylece yüreği işleyen binbir sözle, özenle avutulup oyalanarak sakin bir ruhla öldü. Artık hiç aşığı yoktu. Ömründe hiç bu kadar dostu olmamıştı ama yaşamdan ayrıldığına hiç de pişmanlık duymuyordu. Sağlığına kavuşursa kendisini neyin beklediğini çok iyi biliyordu. O zevk şarabını yeniden renksiz dudaklarına götürmek gerekecekti. Oysa kadehi tortusuna kadar içmişti, hem de zamanından çok erken. İşte böylece sessiz sedasız öldü. Yaşamında kendini gösterdiğinden daha fazla ölümünde gizlenerek, onca lüks, onca safahattan sonra gün doğarken gömülmek isteğinde bulunmakla yüce bir ince beğeni sahip olduğunu gösterdi. Son bir isteği de tıpkı şuradaki mezarlıkta kocasına, babasına, annesine, çocuklarına kavuşmaya giden namuslu bir aile kadını gibi hiçbir gösterişe, törene kaçmadan sessizce ve gizlice ıssız bir köşeye gömülmekti. Bununla birlikte genç kadının ölümü elinde olmadan bir çeşit olay yarattı. 3 gün süresince bundan söz edildi. Doğrusu bu usta tutkular ve hiç durmadan yinelenen, asla doymak bilmeyen şenlikler kentinde bu kadarı çoktur. 3 gün sonra evinin kapalı kapıları açıldı. Bulvara bakan, pirinin adını taşıyan Madeleine, İsa'nın tövbe ettirip Hristiyanlığı kabul ettirdiği günahkar kadın ermişlerdendir. Günahkar kadınların koruyucusudur. Kilisenin tam karşısındaki uzun pencerelerden öldüğü odanın duvarlarına yeniden hava ve gün ışığı girdi. Sanırdınız ki genç kadın hemen oralarda beliriverecekti. Ölüm kokuları ipek perdelerin içinde pırıltılı ve uzun kıvrımlarda çocuk ayağının ancak dokunmasıyla doğuvermişe benzeyen çiçeklerin bezediği gobelin halılarının üzerinde kalmamıştı. O görkemli apartman dairesinin her eşyası hala yerli yerinde duruyordu. Üzerinde öldüğü yatak biraz çökmüştü. Başucundaki sandalye gözlerini kapatan erkeğin gözlerinin izini taşıyordu. Mademoiselle Pompadour'le Mademoiselle Berry'e, iki kadın da 5. Louis'nin gözdeleridir. Zamanı bildiren şu eski zaman saati yine eskisi gibi saat başlarında çalıyordu. Gümüş şamdanlarda son gece söyleşisi için hazırlanan mumlar duruyordu. Geniş çiçeklerdeki yediveren gülleriyle dayanıklı fundalar ölüme karşı direniyorlardı. Onlar bir parça su yokluğundan ölüyorlardı. Hanımları bir parça mutsuzluk ve umutsuzluktan ölmüştü. Ne yazık, duvarlarda Diaz'ın tabloları asılıydı. Yılın ilkbahar sergisinde gerçek ressam olarak onu ilk benimseyenler arasındaydı genç kadın. Bir de Vidal'in 3 kalem vuruşuyla çizdiği portresi vardı. Vidal bu güzel baştan nefis ve el değmemiş tertemiz kusursuz mükemmellikte bir resim yaratmıştı. Ve o tanrıçanın ölümünden sonra da namuslu kadınlardan başkasının resmini yapmak istemedi. Ölen genç kadın için ressamın ve modelin yeni doğmakta olan ününe onca yararı dokunan bir ayrıcalık yapmıştı. Her şey hala ondan söz ediyordu. Kuşlar yaldızlı kafeslerinde ötüşüyorlardı. Buhul eşyalarda saydam camların ardından ses fabrikalarının en ender rastlanan başyapıtları, Saksonya'nın en nefis resimleri, Petiton'un mineleri, Klinstad'ın çıplak heykelcikleri, Bucher'in pampineleri, en üstün, en zengin bir antikacıya yaraşır şahane bir koleksiyonun bir araya getirilmiş olduğu görülüyordu. Bu şu, zarif, şık sanat yapıtlarını severdi. Onlarda ahlaksızlığın bile ruhu, masumiyetin çıplaklıkları vardır. Biskuiden çoban kızlar ve çoban oğlanlar heykellerine, Floransa tunçlarına, pişmiş topraktan biblolara, minelere, tükenen toplumların her türlü zevk ve görkem inceliklerine bayılıyordu. Onlar da sanki güzelliğinin ve yaşantısının işaretlerini görüyordu. Ne yazık, kendisi de ilk vuruşta kırılan havai bir oyuncak, yararsız bir süs, bir hevesti. Can çekişen bir toplumun parlak bir ürünü, geçici bir kuşu, bir anlık bir şafağıydı. Ev içi rahatının bilimini, kendi sahasına olan sevgisini en uç noktaya vardırmıştı. Hiçbir şey giysilerinin, çamaşırlarının, sofra takımlarının en küçük ayrıntılarıyla karşılaştırılamazdır. Çünkü her şeye karşın güzelliğinin süslenmesi, gençliğinin en kutsal ve en sevimli uğraşısıydı. Paris'in en soylu hanımlarının, en becerikli yosmalarının, onun en ufak tuvalet eşyasındaki sanat ve inceliğe şaştıklarını duydum. Tarağı akıl almaz bir fiyata yükseltildi. Saç fırçası altın pahasına satın alındı. Elleri o kadar güzeldi ki kullandığı eldivenleri de sattılar. Giydiği potinleri de sattılar. Namuslu aile kadınları o kül kedisinin ayakkabısını ayaklarına uydurabilmek için birbirlerini yediler. Her şey satıldı. Hatta 3 yıllık en eski atkısı bile alıcı buldu. Hanımının öğrettiği oldukça hazin, küçük bir şarkıyı yineleyen o parlak tüylü papağanı bile satıldı. Portrelerini sattılar, aşk mektuplarını sattılar, saçlarını sattılar, her şeyi satıldı. Soylu İngiliz atlarının 4 nala koşturduğu armalı arabasında gezinen bu kadını görünce, başkalarını başka yana çeviren ailesi, mirasının getirdiği bütün altınlara görkemle boğuldu. Ona ait olan hiçbir şeyi kendilerine saklamadılar. Tertemiz, lekesiz insanlar. Paris tutkuları içinde bile ayrı bir dünyada yaşayan bu kadın işte buydu. Bu kadar büyük bir ilgi, özellikle de yepyeni, gencecik bir gerçek taşıyan Kamelyalı Kadın adıyla bu kitap ortaya çıkınca ne kadar şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Önceleri, gençliğin içtenlikli, gerçek heyecanını, duygusunu dile getiren sayfalardan söz edildiği gibi bundan da söz edildi. Ve herkes Alexander Dumas'ın oğlunun liseden kurtulur kurtulmaz babasının parlak izinde kendine güvenen, kesin adımlarla yürümeye başladığını söylemekten hoşlanıyordu. Genç yazarda babasının canlılığı ve iç heyecanı vardı. Onun şiddetli, canlı, hızlı ve akıcı yazı biçimine sahipti. Onda bir parçada o büyük yaratıcının romanlarını güldürünün çekiciliğini, zevkini ve havasını veren o pek doğal, pek kolay ve pek çeşitli diyalog da vardı. Böylece kitap büyük bir başarıya ulaştı. Ama okurlar kısa zamanda geçici duygulardan vazgeçtiler ve şu düşünceyi ileri sürdüler. Kamelyalı Kadın uydurma, havadan bir roman değildi. O kadın yaşamış olmalıydı. Hem de yakın bir geçmişte yaşamıştı. Bu dram, laf olsun diye uydurulmuş bir dram değildi. Tam tersine, ortaya dökülüşü pek gerçek ve pek yürekler paralayıcı olan özel bir trajediydi. İşte bunun üzerine kadın kahramanının adını merak ettiler. Toplumdaki konumunu, servetini, aşklarının süsü ve gürültüsü konusunda pek çok şey öğrenmek istediler. Her şeyi öğrenmek isteyen, en sonunda da her şeyi bilen halk, bütün o ayrıntıları birbiri ardından öğrendi. Kitap okununca onu bir kez daha okumak istiyorlardı. Ve doğal olarak da gerçek zaten bilindiğinden konunun ilginçliği üzerine yansıdı. İşte böylece olağanüstü bir mutlulukla, değersiz bir roman saygısızlığıyla basılan, ancak bir günlük ömrü olacağı sanılan bu kitap, herkesin kabul ettiği, benimsediği bir kitabın bütün ün ve onuruyla bugün yeniden basılıyor. Onu okuyunuz. O pek üstün yetenekli genç adamın onca gözyaşı, başarı ve mutlulukla ağıtını yazdığı o içler acısı öyküyü en ufak ayrıntılarına kadar tanıyacaksınız. Jules Janin. 1. Bölüm. Benim düşünceme göre nasıl ki bir insan bir dili ancak ciddi bir biçimde öğrendikten sonra konuşabilirse, roman kahramanlarını da ancak insanları iyice inceledikten sonra yaratabilir. Henüz yaratma yaşına ulaşmadığından ben anlatmakla yetineceğim. Böyle olunca okuyucuya bu öykünün gerçekliğine inanmasını salık veririm. Romanın kadın kahramanı dışında bütün kişileri hala yaşamaktadır. Zaten buraya aldığım olayların pek çoğunun Paris'te tanıkları var. Benim tanıklığım yeterli gelmezse onlar bu olayları doğrulayabilirler. Özel bir durum sonucu onları yalnızca ben yazabilirdim. Çünkü son gizlerin tek ortağı bendim. Onlarsız da ilginç ve kusursuz, eksiksiz bir öykü oluşturmak olanağı bulunamazdı. Şimdi bakın, bütün bu ayrıntıları ben nasıl öğrendim? 1847 yılı Mart ayının 12'sinde Lafitte Caddesi'nde mobilya ve zengin antika eşyaların satılacağını bildiren büyük bir ilan okudum. Bu satış bir ölüm sonunda yapılıyordu. İlanda ölen kişinin adı bildirilmiyordu. Ama satış Antin Sokağı'ndaki 9 numaralı evde ayın 16'sında saat 12'den 17'ye kadar yapılacaktı. İlanda ayrıca ayın 13'ünde ve 14'ünde apartmanın ve eşyaların görülebileceği yazılıydı. Antika eşyalara karşı her zaman ilgi duydum. Almak için olmasa bile hiç değilse görmek için bu fırsattan yararlanmaya kesin karar verdim. Ve ertesi gün Antin Sokağı'ndaki 9 numaraya gittim. Erken bir saatti. Buna karşın apartmanda görmeye gelen beyler, hatta hanımlar bile vardı. Bu hanımların sırtında kadifeler, kaşmir şalları vardı. Zarif arabaları kapıda onları bekliyordu. Ama gene de gözlerinin önüne serilen o görkeme şaşkınlık ve hayranlıkla bakıyorlardı. Bu hayranlıkla şaşkınlığı daha sonra anladım. Çünkü ben de çevreyi incelemeye koyulunca bir kibar fahişinin apartmanında bulunduğumu kolayca anladım. Yüksek sosyete kadınlarının dünyada en çok görmeyi istedikleri şey işte o biçim kadınların eviydi. Orada da yüksek sosyete kadınları vardı. O biçim kadınlar her gün arabalarının atlarıyla kendi arabalarına çamur sıçratırlar. Operada tıpkı kendileri gibi ve hemen yanı başlarında locaları vardır. Üstelik de bütün Paris'te güzelliklerinin, mücevherlerinin, sefahatlarının küstah görkemini sergilerler. Evimde bulunduğum kadın ölmüştü. Bu nedenle en namuslu aile kadınları onun yatak odasına kadar girebilirlerdi. Ölüm bu görkemli bataklığın havasını temizlemiş, arıtmıştı. Zaten eğer böyle bir şey gerekirse kimin evine geldiklerini bilmeden bir açık artırmaya geldiklerini söyleyerek kendilerini özürlü gösterebilirlerdi.